Ayrım 26. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı, sayfa 346. Devlet nedir, yetkileri ne olmalı? Türkiye ve bütün geri kalmış ülkelerde en büyük sorun devletin tanımından ve sahip olduğu yetkilerden kaynaklanmaktadır. Devlet nedir, nasıl olmalıdır, devletin varlık nedeni nedir? Bu sorulara verilecek cevaplar bizim devlete ilişkin sorunlarımızın anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Tarihin erken dönemlerinde devlet, batıda derebeylerinin, doğuda ve bizde aşiret boy kabile reisinin topraklara zorla el koymasıyla ve bu topraklar üzerine yaşayan insanlar üzerinde hak iddia etmesiyle ortaya çıkmıştır. Zaman içerisinde bazen bir dini yaymak adına hareket ederek din devletlerine, bazen de belli bir inanç veya ideolojiyi yaymak adına hareket eden ideoloji ve inanç devletlerine dönüşmüştür. Bugünkü anlamda devlet, geçmişteki devlet anlayışlarının yok olup yerini modern anlayışa bırakmış olduğu devlettir. Modern anlayışa göre devlet, vatan olarak tanımladığı sınırlar içerisinde kendisine vatandaşlık bağı ile bağlı olan vatandaşlarının huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlayan, vatandaşlarının ortak ihtiyaç ve isteklerini temin eden bir organizasyondur. Daha açık bir ifadeyle devletin tek amacı ve tek varoluş sebebi vatandaşlarının huzur ve güvenini sağlamaktır. Vatandaşların huzuru, güveni, rahatı nasıl sağlanacaktır? Bu sorunun cevabı bizzat devletin vatandaşları tarafından verilecektir. Devletin vatandaşları kendi istek ve taleplerini kendileri tartışacaklar, tartışma sonucunda karara varacaklar, ortak kararlar doğrultusunda örgütlenerek, partileşerek devletin yönetimine talip olacaklardır. Farklı kararlar etrafında toplanan vatandaşların oluşturduğu farklı örgütler serbest bir seçim sürecinde yarışarak tüm vatandaşların tercihi sonucunda bir örgütü devletin yönetimine getireceklerdir. Vatandaşların huzurunun ve güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin vatandaşların tümünün karar vermesine demokrasi denir. Dolayısıyla demokrasiye dayanan devletlerde devletin varlık sebebi kendi vatandaşlarının huzuru ve güvenliğini korumakla sınırlı olup huzur ve güvenliğin ölçüsü nasıl sağlanacağı sorunu bizzat vatandaşlar tarafından tayin edilmektedir. Oysa ülkemizde maalesef böyle olmuyor. Devlet vatandaşın ne istediğini, nasıl istediğini biliyor ve tayin ediyor. Hatta devlet, benim vatandaşım doğruyu, iyiyi bulamayacağından vatandaşa sormaya gerek yok. Ben yol göstermeliyim, ben yapmalıyım, ben belirlemeliyim diye kendince bir ölçüt koyuyor, bir ideoloji inşa ediyor ve bir yönlendirme yapıyor. Halbuki resmi devlet kurumlarının ve yetkililerinin asla ideolojileri olamayacağı gibi asla görüşleri de olamaz. Devlet ve devleti temsil eden kurumlar, güçler ve kişiler sadece vatandaşlarının yapmış olduğu kanunlar çerçevesinde vatandaşlarının kendisine vermiş olduğu görevleri yerine getirirler. Amaçları vatandaşlarına, halkına hizmet etmektir. Halk nasıl bir hizmet istiyorsa onu yasalarla tayin edecektir. Yasalar da milli irade ile tayin edilecektir. Hiçbir devlet kurumu, asker, maliye, bayındırlık vesaire vatandaşlarına dayatmada bulunamaz, onların nasıl yaşayacaklarını söyleyemez, onlardan belli bir ideolojiyi, bir fikri, bir dünya görüşünü savunmalarını talep edemez. Bu tür uygulama ve taleplerin hiçbir meşru temeli yoktur, olamaz ve olmamalıdır. Olayların doğru tahlil edilebilmesi ve görülebilmesi için bu çok net bir biçimde anlaşılmalı ve herkes tarafından bilinmelidir. Tek bir kişinin yaşadığı bir ülkede veya dünyada doğal olarak devlete ihtiyaç yoktur. Fakat topluluk halinde yaşamak zorundaysak devlete ihtiyaç duyarız. Devletin ilk görevi toplumun bireyleri arasındaki işbirliği için belirli tür hizmetlerin, örneğin herkes yol yapamaz, herkes telefon şebekesi, elektrik teşkilatı ve benzerlerini kuramaz, ortak ve tek elden yapılabilmesi için altyapıyı sağlama rolünü üstlenmek, toplumun ortak hizmetlerini koordine edecek bir ortak hizmet noktasını tanzim etmektir. İkinci görevi toplumu oluşturan bireylerin güvenliğini sağlamaktır. Toplumu oluşturan bireylerin tümünün polis, tümünün asker olması beklenemeyeceğine göre bireylerin ve toplumun ortak sorunu olan güvenlik sorununu çözmekle görevlidir. Aslında devletin vatandaşlarının ortak iç ve dış güvenlik ihtiyaçlarının su, elektrik, telefon gibi diğer ortak ihtiyaçlarından hiçbir farkı yoktur. Devletin bu iki asli görevi toplumu oluşturan birey ve grupların kendi kişisel dünyalarında rahat ve huzur içinde yaşamaları için gereken her türlü tedbiri almakla sınırlıdır. toplumu oluşturan birey ve grupların kendi kişisel dünyalarında nasıl yaşayacakları, nasıl davranacakları hiçbir biçimde devletin görev tanımına dahil değildir ve devletin bu alanda tedbir alma, düzenleme yapma yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte toplumu oluşturan birey ve grupların kendi aralarında, birey ile birey, birey ile gruplar arasında ortaya çıkacak olası sorunlara devletin müdahale etmesi, bu sorunları toplumun o günkü ve geçmişteki ortak teamüllerine ve hatta insanlığın tarihsel süreç içerisinde oluşturmuş olduğu evrensel teamüllere göre çözmesi gerekir ve müdahalesi bu sınırlar içerisinde kalmalıdır. Azınlığın hakları korunarak çoğunluğun talepleri yerine getirilmelidir. Devletin ve kurumlarının toplumu oluşturan birey ve grupların kişisel dünyalarına müdahale etmesinin, belirli bir hayat tarzını ve davranış biçimini dayatmasının, bu alanda söz hakkı iddiasının hiçbir meşru dayanağı yoktur. Aksi takdirde iddia edilecek meşruluğun kaynağının ne olduğu ve hak iddiasını ne üzerinde temellendirdiği sorularının sorgulanması gerekir. Tarihte örnekleri görüldüğü gibi devlet belirli bir ideoloji veya belirli bir din ve inanç çerçevesinde örgütlenmişse, halkın taleplerini dikkate almaksızın bu ideoloji veya inanç doğrultusunda topluma müdahale edebilir. Her ne kadar bu tür bir müdahalenin bilimsel bir dayanağı, evrensel düzeyde bir gerekçesi yoksa da devletin dayandığı ideoloji ve inanç çerçevesinde meşru görülebilir. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nun veya Avrupa'nın Hristiyan devletlerinin amaçları sahip oldukları dinsel inancı yaymak ve savunmaktır. İnançlarını ve bu inançları doğrultusunda müdahale haklarını bir düşünce bütünlüğü içerisinde iddia edebilirler. Ya da bir beylik veya hanedanlık devletinde o bey veya hanedan devletin bütün topraklarının kendisine ait olduğunu iddia ediyorsa, devletin kuruluş amacının bu olduğunu savunuyorsa, yapacağı her türlü tasarruf bu çerçevede değerlendirilebilir ve kabul edilebilir. Fakat günümüz dünyasında modern devletlerin tek amacı vardır: vatandaşlarının huzurunu, rahatını, refahını ve güvenliğini sağlamaktır. Vatandaşlarının huzurunun, rahatının, refahının ve güvenliğinin ne olacağını tayin etmek sadece vatandaşların kendisine ait bir haktır. Devlet ancak vatandaşlarının belirlediği doğrultuda hareket eder ve buna uygun olarak şekillenir. Bir toplumda yaşayan insanların kendi istekleri ve arzularına uygun olarak belirlemiş olduğu bir yönetim biçiminin dışında bir yönetim biçimini dayatmanın meşru bir temeli yoktur. Kendi söylemlerine ve ölçütlerine göre de mantıksal bir açıklaması bulunmamaktadır. Her toplumun kendi sorunlarına ilişkin cevapları, kendi yaşam biçimlerini, geleceklerini akıl ve bilim ölçeğinde araması gerekir. Aklın ve bilimin dışında herhangi bir ölçütü kabul etmenin ve toplumdan istemenin hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Örneğin dayandığı temel ilke akıl ve bilim olan laiklik anlayışını akıl ve bilimin ölçütleri dışında başka dogmalara göre düzenlemeye çalışmak bizzat laiklik anlayışına aykırı davranmaktır. Aklın ve bilimin dışındaki bir ölçütün, bu ölçüt ne olursa olsun, hangi ideoloji tarafından belirleniyor olursa olsun, toplum ve devlet hayatına getirilmesi laikliğe aykırıdır. Bunlar herhangi bir dinsel inanç veya duygu veya gelenek ve görenek de olabilir. Belki daha somut olarak şu kişinin veya bu kişinin, şu devlet adamının veya Atatürk'ün görüşleri olduğu söylenebilir. Bu görüşler de asla makul değildir. Burada olması gereken ölçüt toplumun kendi değerleri, inançları, istekleridir ve toplum içerisindeki örgütlü yapılar aracılığıyla yönetime geldikleri sürece makuldür. Beğenip beğenmemek kimsenin haddinde olmadığı gibi kimsenin hakkı da değildir. Toplumun seçtiğine herkesin saygı duymak mecburiyeti vardır. Her rejim, her devlet değişime karşı direnen tutucu ve doğal bir yapıya mutlaka sahiptir. Krallıklar rejimin ve kralın değişmemesi için bir takım kurallar koyarlar ve krallığın yıkılmasını isteyenlere karşı tedbirler alırlar. Teokratik devletler de yine kendi devletlerinin rejimlerinin değişmemesi için tedbir almışlardır. Bununla birlikte dünya her zaman değişmiş, o safhalardan geçerek bugünkü modern devletlerin ortaya çıkması ile sonuçlanmıştır. Bugünkü yönetim biçimleri de demokrasinin kurallarına uygun olarak başka bir rejime, daha iyiye doğru değişmek mecburiyetindedir. Bu dünyanın sonu değildir. Toplumsal gelişimin de, toplumsal evrimin de sonu değildir. Mevcut tüm rejimler mutlaka değişecektir. Bugün için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki bazı hususları değişmez kurallara bağlamak da asla akılla izah edilecek bir konu değildir. anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez türündeki maddelerini savunan anlayış, bugün için kendini haklı kabul edebilir. Bu maddelerin akla ve bilime uygun olduğunu, aksini savunmanın mümkün olamayacağını söyleyebilir. Sorun bu maddelerin doğruluğu veya yanlışlığı değil, bu ülkede tüm halkın istemesine rağmen değiştirilemez madde veya ölçüt koymanın yanlışlığıdır. Belki Türk halkı hiçbir zaman bu maddeleri değiştirmeyi düşünmeyecek, değiştirilmesine karşı çıkacaktır. Önemli olan husus değiştirilemez madde koyma anlayışının yanlışlığıdır. Hiçbir argüman ve sebep ileri sürerek hiç kimse halkın %100'ünün isteyip de değiştiremeyeceği bir hususun olabileceğini savunamaz. Savunanın da gerekçesi kabul edilemez. Mutlaka değişmek mecburiyetinde olana karşı önlem alınamaz. Bununla birlikte alınabilecek önlemin ve değişimin ölçüsü de akıl ve bilim olmalıdır. Toplumun kendi değer yargılarını belirleyeceği bir ölçü temel alındığı zaman, değişim iddiası dışındaki tüm iddialar, tüm kurumsal dayatmalar ve topluma yön vermelerin hepsi gayrimeşru konumuna gelir. Asla meşru zeminde kabul edilemez, asla tartışılamaz. Bunların doğruluğunu söylemek asla akılla izah edilebilecek bir şey değildir. Hiç kimse belli devlet kurumlarının isteklerinin doğru olduğunu iddia ederek toplumun bu istekler doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini söyleyemez. Türkiye şartları içerisinde yönlendirilmiş, psikolojik harekata maruz kalmış, Türkiye'de resmi ideolojinin yönlendirmesiyle halen bunu savunan insanlar ve bilim adamları olabilir. Ama maalesef onlara bilim adamı denemez. Sadece adları itibariyle bilim adamlarıdır. Taşıdıkları niteliklerle değil. Dünya ölçeğinde Batı dünyasına ve kalkınmış ülkelere baktığınızda, bizim ülkemizdeki durumun aksine oralarda tek ölçüt kendi insanlarının fikir ve düşünceleridir. O ülkelerde devletin resmi kurumları asla bir ideolojiye sahip değildir. Devletin kurumları toplum karşısında bir hak iddia etmez ve hatta böyle bir şeyin tartışılmasını düşünmeyi bile abes karşılar. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki resmi kurumların durumunu, bunların hal ve davranışlarını anlamak mümkündür. Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki, halkın kendi iradesiyle seçtiği hükümetin yöneticilerinin pek çoğu resmi kurumlar karşısında aciz kalmaktadır. Ancak bu kurumlara yakınlaşarak bir varlık gösterebilmektedir. Maalesef kendisine bir takım sıfatlar atfedilen birçok kişi de tüm bu olanları savunabilmektedir. Zaten bu ülkede bu kadar büyük yanlışlıkların hala varlığını sürdürmesinin nedeni de fikir ve düşünce alanında bu kadar büyük sapkınlığın olmasından kaynaklanmaktadır. Bugün bölgede kişilikli insan yetiştiremeyiz. Özgür bir insanda kişilik gelişir. Baskı altında olan bir insan doğru bildiği gibi değil, kendisinden istendiği gibi davranır. Doğuda gece PKK, gündüz devletin fiziki ve fiili baskısı altında olan insanlar nasıl kişilikli davranır? Gece PKK'nın gündüz güvenlik kuvvetlerinin şiddeti dayattığı bir yerde nasıl doğru düzgün, kişilikli ve karakterli bir insan olabilir? Baskının hüküm sürdüğü koşullarda kişilik oluşur mu? İşin ekonomik ve özgürlüğün ve sosyal güvencenin olmadığı bir yerde şahsiyet gelişir mi? Peki böyle bir durumda gelişmeden bahsedilebilir mi? İcat, yenilik olur mu? PKK'nın her zaman herkese zor ve şiddet uygulamadığı, devletin herkese kanunsuz davranmadığı söylenebilir. Fakat bölgedeki günlük yaşamı göz önüne alırsanız, her anın, her olayın bir insan üzerinde nasıl bir baskı yarattığını kavrayabilirsiniz. Mesela düşünün ki gece PKK'lılar evinize geldi, ekmek istiyorlar, yol soruyorlar, güvenlik kuvvetleri hakkında bilgi istiyorlar, hatta daha da ileri giderek kendilerine maddi destek vermenizi ya da çocuğunuzun kendilerine katılmasını istiyorlar. Bu taleplere hayır diyerek karşı çıkabilir misiniz? Ailenizin ve kendinizin can güvenliği için ailenizi koruma içgüdüsüyle örgütten yana gözükmeye çalışarak dediklerini yapmanız çok doğaldır. O ortamda yaşayan insanların maddi imkanı olmadığından bölgeyi de terk edemiyor, mecburen örgütten yanaymış gibi bir tutum sergilemeye devam ediyorlar. Bu durum bölgede yaşayan herkes için geçerli olan normal bir yaşam biçimidir. Diğer taraftan da gündüzleri askerler veya polis geliyor, örgüt hakkında bilgi istiyor, örgüte yardım etmemeleri konusunda halkı uyarıyor. Köylü karşı çıksa, aklından geçirdiği gibi davransa gözaltına alınabileceğinin, mağdur edilebileceğinin, kanundan bahsetmek istese de kimsenin onu dinlemeyeceğinin farkında. Geçmişte kimlerin infaz edildiğini, hangi köylerin yakıldığını, mülki amir ve savcıların şikayetlere dahi bakmadığını biliyor. Güneydoğu'daki yaşam ve burada yaşayan insanlar göründüğünden çok daha ağır ve büyük güçlerin baskısı altındadır. Bu baskıya kimsenin tek başına veya bir grup olarak karşı koyması mümkün görünmüyor. Belki uzaktan bakılınca yaşananlara direnç göstermek kolay görünebilir ama hiç kimsenin bu bölgedeki baskılara dayanamayacağı kesindir. Bu baskılar veya aklına esen her şeyi yapma kudretine sahip güçler karşısında inandığı ve düşündüğü gibi davranamayan, buna izin verilmeyen insanlar mecburen sahtekarca davranacaklardır. Uzun süre bu şekilde yaşamak zorunda kalan insanlarda sahtekarlık bir yaşam biçimine ve davranış şekline dönüşür. Bir kişilik halini alan sahtekarca davranmak o ortam içerisinde bulunan her insanı da böyle davranmaya itecektir. Yukarıda anlatılan yaşam tarzının biraz yumuşak biçimi ülke genelinde büyük çoğunluk içinde geçerlidir. Hukuk, adalet, eşitlik ilkelerinin herkes tarafından özümsenmediği bir toplumda, herkesin istediği eğitimi göremediği, ekonomik özgürlüklerin olmadığı, kişilerin geçimlerini sağlayacak bir iş bulamadığı bir ortamda kişilikli insanlardan bahsedilemez. İnsanlar daha iyi imkanlara kavuşmak için, işini kaybetmemek için yetkilerini keyfi kullanan kişilere karşı çıkamaz. Hatta yetkililerin makul isteklerine dahi aşırı hassasiyet gösterecekler, onları memnun etmek için kişiliklerinden, tehlike ihtimallerini bertaraf etmek için istemeden onurlarından, hatta namuslarından taviz vereceklerdir. İstenilen şekilde davranmadığı takdirde işten çıkarılma ihtimalinin ne demek olduğunu ancak bu riskle karşı karşıya kalanlar bilebilir. İnsanlar baskı altında değil, özgür oldukları, güven içinde yaşadıkları ortamlarda düzgün bir kişilik geliştirebilirler. Sağlam karakterli, güçlü insanların oluşturduğu kurumlar fonksiyonlarını çok daha iyi yerine getirir ve bu kurumlara sahip toplumlar daha hızlı kalkınır. Bu tür toplumlarda daha çok artı değer yaratılır, insanlar huzur içinde yaşarlar. Ülkemizde kurumlar, makamlar ve kişiler en ufak bir rüzgar çıktığında hemen savruluyor, en hafif bir fiske ile yıkılıyorlar. Güç kimde ise o tarafa yaslanıyor, hatalı veya yanlış olana karşı koymuyor, görevlerinin gereklerini yerine getirmiyorlar. Geçmiş dönemlerde askerlerin yönelimlerine göre bütün kurumlar, kanun, hukuk, demokrasi ve benzeri her şeyi bir tarafa bırakarak hemen askerin yanında yer alıyorlardı. O anlı şanlı kurumlar demokrasi ve hukuk adına tavır koyamadı. Hepsi Simon gibiydiler. 1960 ihtilali ve sonrası kurumların bu konuda göstermiş oldukları korkunç örneklerle doludur. 12 Eylül'de epey kötü sınav verildi. 28 Şubat kapatma davası vesaire daha da vahimdi. Fakat şimdi güç odağı değişti. Şimdi hükümet, başbakan bu güce sahip. Rüzgara göre eğilenler bu defa da bu yeni rüzgara göre eğilmeye başladılar. Ülkenin ilerlemesi, kalkınması için önce kişiler sosyal olarak gelişmelidir. Sosyal olarak gelişmiş insanlar ve onların oluşturduğu sivil örgütler onurlu bir duruş sergileyebilir ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilir. Kişiliğin sosyal gelişimi kolay değildir. Belirli ortamlarda ve koşullarda gerçekleşebilir. Özgürlüğün olmadığı bir ortamda insanın konuşmalarından dolayı sorgulanabildiği, hakkında davalar açılabildiği, birilerine hedef gösterilebildiği veya birilerinin hedefi olabildiği ve hatta düşünceleri nedeniyle şiddete maruz kaldığı veya kalma riskinin olduğu bir ortamda insan kişiliği gelişebilir mi? Örgüt, devlet, kanun ve polis tehdidinin olduğu bir ülkede nasıl sağlam karakterli insanlar yetişebilir? Bu koşullara bakmadan neden bu ülke gelişmiyor diye soruyoruz. Gelişmemesi anormal bir durum değil ki. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün tam olduğu, ayıplanma ve horlanma tehdidinin olmadığı sosyal ve siyasal ortamlarda kimsenin kimseye muhtaç olmadan yaşama imkanına sahip olduğu, iş ve ekonomik gelir temin edilebilen toplumlarda insanların kişilikleri gelişebilir. Kurumları kişiler, devleti ise kurumlar yüceltir. Devletin yücelebilmesi için kurumların yücelmesi, kurumların yücelebilmesi için de kişilerin yüceltilmesi gerekir. Bir kurumu yüceltecek kişiler kişisel gelişimlerini sağlayabilmeli, özgürce düşünebilmeli, yanlışları irdeleyemediği kurallarla, geleneklerle, tek tip insan yetiştirme amacındaki eğitimin sunduğu resmi ideolojiyle kendini sınırlamamalı, kendilerini anlamsız kurallar içine hapsetmemelidir. Bu tür ortamlarda insanların kişilikleri oluşur, fikri tartışmalardan, yeniliklerden etkilenirler, kurumlarını ve çevrelerini yanlıştan korurlar, kimlikleri ve kişilikleri rüzgarlardan etkilenmez, her rüzgarın önünde eğilmezler. Ülkemiz bırakın amirini eleştiren, yanlış karşısına tavır koyan ve görevinin gereğini yapan insan bulmayı, mevcut güç merkezinin gözüne girmek için kural tanımadan her türlü değerleri ayaklar altına alan, üstünün istediği her şeyi itirazsız yerine getiren kişilerle doludur. Bu tür kişilerle bu ülke nereye gidebilir? Batıda başbakanlar, bakanlar yanlış yaptıklarında mahkemelerce yargılanırken bizde hiçbir yargılamaya muhatap olmazlar. İdeolojik açıdan öteki olarak gördüklerine karşı çıkanları bir tarafa bırakırsak, ülkemizde yanlışlara karşı çıkan, meseleleri sorgulayan insan sayısı çok azdır. Bu durum her meslek ve kesim için de geçerlidir. Her alanda yağcılık yapan, kendi menfaatini düşünen, ilkesiz vicdani duyarlılığa sahip olmayan, ahlaki ve mahnevi hazzı bilmeyen türde insanlar yaratılıyor. Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerdeki yapı, resmi ve sivil doku. Geri kalmış ülkelerle kalkınmış ülkeler arasında ilk bakışta göze çarpan en önemli fark resmi ve askeri dokunun görünüş biçimidir. Maddi olarak kalkınmış olmakla birlikte toplumsal olarak geri kalmış bütün ülkelerde resmi üniforma, resmi araç ve gereç, askeri faaliyetler her zaman ön plandadır. Televizyonlarda, sosyal hayat içinde her olayda resmiyet önde durur. Genellikle devlet ve hükümet başkanları hep resmi giyinmeye, resmi davranmaya çalışırlar. Merasimlerde, bayramlarda her zaman askeri geçitler yapılır ve askeri törenler öne çıkarılır. Herkes üniformalıdır. Böyle bir ülkeyi gözlemlediğinizde hiç tereddütsüz sosyal olarak geri kalmış, özgürlüklerin sınırlandırıldığı bir ülke olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir ülkede görünen askeri yapı, üniforma, militarist işaretler ne kadar ön planda ise o ülkenin geri kalmışlık düzeyi de o kadar yüksektir. Örneğin Avrupa ülkelerinde trafik polisinden başka, o da yeterli orandadır, asla bizdeki kadar değildir, resmi üniformalı hiçbir görevli, makineli tüfekle nöbet bekleyen polis ve asker göremezsiniz. Şu söylenebilir, o ülkelerin bizim özel koşullarımıza sahip olmadığı, PKK gibi illegal örgütler bulunmadığından polis ve askerin nöbet tutmasına gerek olmadığı söylenebilir. Gerçekten sorulması gereken doğru soru şudur. Ülkemizde PKK olduğu için mi silahla nöbet tutuluyor, yoksa silahla nöbet tutulduğu için mi PKK var? Yani bir terör örgütü var olduğu için mi devlet baskıcı bir tutum içinde, yoksa devletin baskıcı tutumu nedeniyle mi böyle bir terör örgütü ortaya çıktı? Bu soruların cevabını iyi düşünerek vermemiz gerekiyor. Bir keresinde Japonya'ya gitmiştim. Osaka'da 4 gün süresince şehirde gezerken Japon polisinin tutumunu, kıyafetlerini, kullandığı araçları gözlemlemek için etrafa bakmama rağmen bir tane bile polis görememiştim. Bir ara resmi görünümlü motosikletli 2 kişi gördüm. Kanaatime göre Japon trafik polisiydi. Bence ölçü bu olmalıydı. Aynı şekilde kısa süreli olarak en az 20-30 defa bulunduğum Avrupa ülkelerinde sokakta resmi üniformalı polisi çok az, askeri üniformalı kişileri ise 1 veya 2 defa görebildim. Bu durum sadece üniformalı bir görevliyi fiziki olarak görememekti. Benim gibi ülkenin dışından gelen birisinin polisin toplumsal yaşam üzerindeki etkisini hissetmesi mümkün değildi. Kalkınmış ülkelerdeki sokak ve caddelerde hiçbir zaman resmi geçitler göremezsiniz. Basında askeri güçleri öne çıkaran haberler yer almaz. Ordu mensupları beyanatlar vererek etkin olduklarını göstermez. Bence bu durum bir toplumun sosyal kalkınmışlık düzeyinin ve demokrasisinin en önemli göstergesidir. Şu soruyu sormadan duramıyorum. Acaba bizim ülkemiz dışarıdan bakıldığında nasıl görünüyor? Köleliğe itiraz. Köleler hiçbir zaman köleliğe karşı çıkmamışlardır. Bu sisteme asıl karşı çıkanlar özgür insanlardır. Köleler kendi durumlarını kabullenerek sadece sahiplerinden durumlarını iyileştirecek şeyler yapmasını, daha iyi muamele, biraz daha fazla yemek ve benzerlerini talep etmişlerdir. Halbuki varoluş temeli bakımından adaletsiz bir sistemden adalet beklemek boşuna bir çabadır. Köle sahipleri kölelik düzeninin devamını istiyor, köleler de bu düzeni kabulleniyorlardı. Efendinin adamları da bu düzende kendi üzerlerine düşen rollerini layıkıyla yerine getiriyorlar, hiçbir biçimde bu düzene karşı çıkmıyorlardı. Köle olarak doğmuşlar, tanıdığı herkes gibi köle yaşamışlar ve köle olarak yaşamaya devam ediyorlardı. Yaşadıkları düzenden farklı bir sosyal düzen tanımıyor, farklı bir düzenin olabileceğinden habersizlerdi. Bu nedenle düzenin değiştirilmesini değil de düzenin ve kendi durumlarının biraz daha iyileştirilmesini talep edebiliyorlardı. Bugün bizim içinde bulunduğumuz durum da bir anlamda bir kölelik düzenidir. Biz de sanki eski çağlardaki köleler gibiyiz. İçinde yaşadığımız düzeni olduğu gibi kabulleniyoruz. Ruhlarımız ve akıllarımız adeta esarete alışmış, özgürlüğün ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz için mevcut durumu doğru olarak kabulleniyoruz. Yaşadığımız sistemin dışında bir şey görmemiş kişiler olarak bu sistem dışında başka bir sistem aramamız, istememiz mümkün mü? Zamanın köleleri mi yoksa gerçek manada özgür insanlar mıyız? Farklı alternatifleri görerek mi bu hayatı tercih ettik? Yoksa verili olana alışık olduğumuzdan mı bu düzenin dışına çıkamıyoruz? Bundan emin değilim. Bu toplumda birçok kişi diğerlerinin hakkını gasp edebiliyor, onlara keyfi muamele yapabiliyor. Yüksek düzeydeki yöneticiler keyiflerine göre atama yapabiliyor, istediği kişiye istediği görevi ya da ruhsatı verip devlet imkanlarını istediği şekilde tahsis edebiliyor, 2-3 tane odacı temizlikçi kullanabiliyor. Evde ayrı, işte ayrı hizmetliler, kendilerine tahsis edilmiş makam araçları, lojmanlar. Efendilerimiz kendilerine yakın duranlara nimet dağıtıyor, uzak duran yağcılık yapmayanlara mümkün olanın en azını veriyor veya görevinden uzaklaştırıyor. Herkes bu durumu kanıksamış, kabul etmiş görünüyor. Herkes kendi çıkarını gözetme, fayda sağlama peşinde. Kendisine yapılmadığı müddetçe sistemdeki haksızlık ve hukuksuzluklara ses çıkarmıyor. Ama hukuksuzluk kendisine yönelirse o noktada itiraz etmeye başlıyor, zira bu sistemin bizatihi yanlış olduğunu düşünmüyor. Günümüzde sahip oldukları yetkilerle ve keyfi uygulamalarıyla kamu gücünü kullananların, modern zamanın efendilerini, onlara tabi olanların ise köleleri temsil ettiğinden hiç şüphe var mı? 26. ayrımın sonu. Sayfa 359.